Ayrım 11. Sayfa 90.
Özellikle de Maya, tekila kadehinden hamam böceği çıkınca tropiklerden iyice bunaldığına ve Avrupa medeniyetinin en iyisi olduğuna karar vermişti. Bense Tony'yi özlemiştim. Bu insanlarla ortak bir mesleği ve az çok ortak bir kültürü paylaşıyordum. Maya benim tek dostumdu. Ama hiçbirinin yanında Tony ile olduğum kadar huzurlu değildim.
"Bütün gün seni aradım," dedi Tony olanca sevecenliğiyle. "Nerelerdeydin?"
"Akşamüstüydü. Dün gece keşfettiğimiz otelle geto arasındaki kuytu çalılıktaydık. Güneş, okyanusa düşerek sönen kocaman kızıl bir ateş topu gibi batıyordu. Gün boyunca buraların tek hükümdarı oydu. Oysa şimdi çabucak ve sessizce bırakıveriyordu tahtını. Geriye kalan, bir cinayetten arta kalan kan gibi gökyüzünü boydan boya kaplayan kırmızılıktı. Bir de gece boyunca sürecek olan sıcaklık. Tony ve ben, geceyle gündüz kadar farklı iki insan, hep geceyle gündüzün sınır çizgisinde birbirleriyle birleştikleri ve birinin ötekine dönüştüğü akşam saatlerinde buluşuyorduk.
"Bugün çok yoruldum. Mercanlarda daldım."
"Ben de yoruldum."
"Senin söz ettiğin başka bir yorgunluk. Yoruldum dediğinde gerçekten yorulmuş oluyorsun."
İşte bir kez daha Tony diplere, gerçeğin ulaşılmaz karanlık noktalarına doğru yola çıkıyordu. Garip bir ön sezi vardı içimde. Bir uyarı, bir fırtına habercisi.
"Geçmişinde bazı şeyler var. Biliyorum. Anlatmıyorsun.
Sana anlatamayacağım hiçbir şey yok.
Çok nehirlerden geçmişsin bugüne dek."
Güldüm. "Çok nehirde boğuldum." Dudaklarımı kanatırcasına ısırdım ve gözlerimi kapayıp duvardan atlar gibi kendimi bıraktım. "O kadar umutsuzum ki Tony. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Ölümden, tecavüzden, yalnızlıktan."
"Ben öyle düşünmüyorum."
Şaşırdım. Bana ilk kez karşı çıkıyordu. Hem de böylesine kişisel bir konuda.
"Korkmadığını söylediğin şeylerden korktuğuna eminim. İstemediğini söylediğin şeyleri de çok istiyorsun. Umutsuzluk değil seninki. Sadece bıkkınlık. Yaşayan herkesin umudu vardır."
"Hayır, benim yok. Korkmadığımı söylerken kastettiğim hiçbir şeyin beni gerçekten derinlemesine korkutmadı. Başıma ne gelirse gelsin fazla umursamayacakmışım gibi. Bir başkasına oluyormuşçasına seyirci kalabilecekmişim gibi. Belki bunun tek bir istisnası var, işkence. Bedensel acıya dayanamam gerçekten de." Göz bebekleri mercan çizgisinde sabitleşti. Şimdiye kadar hiç görmediğim bir bomboşluk vardı bakışlarında. Tony kendi acısının derinliklerine düşüyordu. "Ben," dedi ağır ağır konuşarak, "işkence gördüm. İrkildim. Jamaika'da, geto'da, polis." Sözcükler ağzından teker teker zorlukla çıkıyordu. Uzun zamandır belki de hiç anlatılmamış bir öyküydü bu. Ona ne sormam, geçmişi ne kadar kurcalamam gerektiğini bilemiyordum. Kesinlikle aşmamam gereken tehlikeli bir sınır vardı mutlaka.
"Nasıl yaptılar bunu? Sana nasıl işkence ettiler? Bak, istersen hiç anlatma. Hatırlamak sana acı verecekse."
Yüzünde belli belirsiz sezdiğim, ağlamak üzere olan küçük bir çocuk ifadesinden başka hiçbir şey duygularını açığa vurmuyordu. Gerçekliğin kendisinden değil de kötü bir düşten söz edermiş gibi konuşuyordu.
"Bana haince işkence etmediler. Yani parmaklarımı, dilimi falan kesmediler."
Bunu öyle sakin, fütursuzca söylemişti ki dehşete kapıldım. Birinin dilini ya da parmağını kesmek sıradan bir şeymiş gibi. Belki de yaşadığı acıları kanıksamanın bir yoluydu bu.
"Önce üstüme bir yatak, yatağın metal kısmını attılar. Tepesine çıkıp tepindiler, tekmelediler, dövdüler. Bildik şeyler işte. Ağzıma tornavida soktular. Dişlerimin çoğunu parçaladılar. Çenem kırıldı."
Ağzının o korkunç, ürkütücü çirkinliğinin garip bir yarayı andırışının nedeni buymuş demek ki.
Parantez içinde, "Ona bu konuda densiz bir soru sormamış olmam ne büyük şanstı."
Sonra göğsündeki derin yara izleri, onu bu hale getirmek için neler yapmışlar. Tony'nin incecik, cılız bedeni ağır bir metalin altında çatırdayan kaburgalar, çığlıklar. Ağlamış mıydı? Yalvarmış mıydı? Kan kusmuş muydu? Daha fazlasına dayanamayacaktım. Tony'nin geçmişi, yaşadığı korkunç bedensel acılar sıcak kurşun gibi boğazımdan dökülmüştü.
"Çok uğraştılar benimle,"
Ama konuşmadım.
Neden? Konuşsaydım beni öldürürlerdi. Silahın yerini söyleseydim kesinlikle ölürdüm. Jamaika'da böyledir bu işler.
Ne silahı? Birini vurdum ben. Sonra da silahı sakladım. Bulamayınca kanıtlayamadılar.
Sen birini mi öldürdün Tony?
Sesim boğulan birinin sesi gibi çıkmıştı. Başım dönüyordu. O duygu. Toprağın altına çekiliyormuşum gibi. Onu vurdum. 2 gün sonra öldü. Kabuk adam bir katildi. En başından beri o ıssız kumsalda Hindistan ceviz ağaçlarına doğru yürüdüğümüz günden beri sezdiğim şey buydu işte. Biliyordum, evet biliyordum. Mantığımla değil, çok daha derinlemesine. Onun için işte böyle şaşırmıştım. Günlerdir beni öldürmesi için nice fırsat tanıdığım insan gerçek bir katildi. Tanıdığım tek gerçek katil hem de. Belki bu yüzden ona bu kadar yakındım. Rastgele gözümü dayadığım bir çatlakta karşıma çıkan derin bir uçurumdu. Ben de bir keresinde az daha birini öldürüyordum. Bana orospu demişti. Bıçağı elimden almasalardı. Belki ben de. Cümlemi tamamlayamadım. Gerçeklik sisler içinde kaybolup gidiyordu. Biliyorum. Seni görür görmez sezdim bunu. İlk karşılaşmamızda bana doğru yürüdüğün anda anlamıştım. Gözlerini gözlerimden ayırmıyordun. Sende de var bir şeyler. İstersen dünyanın en tehlikeli kadını olabilirsin. Ama istemiyorsun. İkimiz de karşımızdakinin karanlığını, yabanıllığını sezmiştik demek ki. İçimizdeki uçurumdu bizi bağlayan. Ve aramızdaki bağın bu kadar güçlü oluşunun nedeni çok derinlerde, ruhun en karanlık diplerinde kurulmuş olmasıydı. Okyanus dipleri kadar derin ve ulaşılmaz. Hiçbir zaman sonuna dek gitmeyi başaramadım. Ne onu öldürebildim, ne de kendimi. Hiçbir zaman sonuna dek gidemeyeceğim. Bu içine konuşan Tanrı, inanmadığın söylediğin Tanrı, öldürmeni engelleyen şey oydu. Peki ya sen, Tanrı'ya rağmen mi? Diye düşündüm ama sormadım. Neden yaptın? Artık öldürme sözcüğünü kullanamıyordum. Bir arkadaşımın parasını çalmıştı. Geri istedim, vermedi. Jamaika'da böyledir. Eğer birini tehdit eder de öldürmezsen, o seni öldürür. Bir akşamüstü getoda bir duvarın üstünde oturuyordum. Onun geçtiğini gördüm. Evime gittim, tabancamı aldım. Arkasından koştum. İsmini bağırınca döndü. İkiye lataş ettim. Bir cinayetin, bir ölümün 3-5 cümlelik özeti işte. Her şey ne kadar yalın ve basitti. Cinayet dünyanın en sıkıcı, en sıradan işiydi. İnsani, duygusal, ahlaki bir boyutu, herhangi bir karanlığı, bir gizemi yoktu. Birinin dilini kesmek kadar olağandı. Onu vurdum. 2 gün sonra da öldü. Ben de kendimi öldürmeyi denemiştim. Bir yengeç avının tek bir ayrıntısını atlamadan bir romancı ustalığıyla anlatabilen Tony ve psikolojik öyküler yazmaya çalışan ben. Kendi gerçeğimiz karşısında böylesine dilsizlik. Sonuçta insan yaşamayı hep sürdürmek zorunda ve bunun için de kendisiyle birlikte yaşamayı öğrenmeli. Gündelik hayat denilen o sığ, engin denizde bir dizi mercandan başka bir şey değil işlediğimiz cinayetler, gizli suçlar, sırlar. Tony katil olduğunu bir kez bile düşünmemiştir sanırım. Öldürdüğü adamın gölgesini hep yüreğinde taşısa da. Ama benim için Tony'nin imgesi cinayetle birleşmişti artık. Okyanusla birleştiği gibi. Deniz kabuklarının şarkısının içinde ölüm ağıtı da vardı bundan böyle. Okyanusun yaşam kadar ölümün de kaynağı olduğunu, ikisinin birbirinden asla ayrılmayacağını sanki bilmiyor muydum? Her türlü işe bulaştım. Miami'den kokain kaçırdım. Satıcılık yaptım. Ama 2 şeyden nefret ederim. Hırsızlık ve tecavüz. Günlerdir ondan boş yere korktuğumu ima edercesine göz ucuyla beni süzmüştü. Oysa gözlerindeki bir anlık donuk parıltı, içinden sağ çıkmayı başardığı ruhsal savaşın bir işareti, canlı bir tanığıydı. Hayatımı kurtaran ahlaki bir ilke olmuştu demek. Tecavüz etmeyeceksin. En kutsal yasayı, öldürmeyeceksini çoktan kayıtsızca çiğnemişti Tony. Ama tecavüz kendisine koyduğu ve asla sorgulamadığı bir yasaktı. Bir an boş bulundum. Kendine ilişkin bir şeyler anlatma fırsatı bulmuş küçük bir çocuk gibi atıldım. Ben tecavüze uğradım. Saldırıya da, 10 yaşımdayken keskin, acı bir pişmanlık cümlemi tamamlamamı engelledi. Kendimden nefret ediyordum. Bu iki olay da sır değildi. Ama anlatmaktan hiç hoşlanmadığım, belleğimin en gözden uzak köşesinde çürümeye bıraktığım anılardı. Üstelik o şekilde söylemiştim ki Tony 10 yaşındayken tecavüze uğradığımı sanmıştı. 10 yaşındayken okul kantinde 25 yaşlarında şaşı bir adam bana saldırmıştı. İş tecavüze varmadan kaçmayı başarmıştım. Tecavüz ise 3 yıl önce çok sarhoş olduğum bir gece olmuştu. Oldukça ünlü bir yazardı bunu yapan ve itiraf edeyim ki adamı kışkırtmıştım. 10 yaşımdan beri bastıramadığım bir suçluluk duygusu, o şaşı adamın yaka paça karakola götürülüşünün utancı, beni hep o yarıda kalmış girişimi tamamlamaya, gerçek bir tecavüzü kovalamaya itti. Defalarca tehlikeye attım kendimi. Ve başıma ne gelirse gelsin bu duygudan kurtulamadım. Çünkü bu masum bir insanın, bir çocuğun suçluluk duygusuydu. Bu anıları anlatmamamın nedeni cinsel saldırıya uğrayan kadınların duyduğu o haksız utanç değil. İnsanların sırf bir tecavüz öyküsü dinledikleri için bana acımalarından, nevrotikliğimin köklerini bulduklarını sanmalarından tiksinirim. Sonuçta o iki olaydan pek fazla etkilenmedim. Ya da öyle sanıyorum. Kendi cinselliğimle ilişkim öylesine karmaşık, gündelik ve olağan sayılanları da aralarında olmak üzere o kadar çok şiddet yaşadım ki tecavüzün bıraktığı izleri tam olarak saptamam olanaksız.
Jamaika'da biri böyle bir şey yapsa onu oracıkta öldürürüz. Polise bile vermeyiz.
Hiddetlenmişti Tony. Bana bunu yapanı yakalasa kendi elleriyle öldürürdü, eminim. Bense kendimden bütünüyle umudumu kesmiştim artık. Tony ile aramdaki dolambaçsız ilişkiyi zedelemiş, oyun oynamaya başlamıştım. Belki en başından beri oynuyordum ama bunun bilincine ancak şu an varabilmiştim. Ne olursa olsun bir şeyler yitip gitmiş, masumiyet bozulmuştu. O ana kadar birbirimizle aracısız konuşabiliyorduk. İki insanın çıplak, maskesiz, bir zırha ya da kalkana sığınmadan iletişim kurabilmesi kutsal, mucizevi bir şeydi. Ortak bir geçmişe, birlikte var olma düşlerine dayanmayan bir ilişki, alabildiğine güçlü ama bir o kadar da kırılgandı. O zaman farkında değildim ve ne yazık ki farkına varmakta çok geç kalmıştım ama şimdi biliyordum artık. Tony'ye aşık olmuştum. Oyunların ardına gizlenmem de bu yüzdendi. Yaşadığım bu duygu, şimdiye kadar duyduklarımın hiçbirine benzemese de ancak aşk diye adlandırılabilirdi. Tiksinti ve korkudan aşka doğru ani, bilinçsiz bir sıçrayış yaşamıştım. Tırtıl kelebeğe dönüşmüştü.
Jamaika'da bir arkadaşım vardı. O da işkence gördü. Cezaevinden çıktıktan sonra hiç kimsenin sırtına dokunmasına izin vermezdi. Yanlışlıkla çarpsam bile tıpkı böyle kasılıp kalırdı.
Birdenbire parmaklarını sırtımda hissettim. Usulcacık bir okşayış bütün bedenimi ürperterek boynuma ulaştı. Titredim. Sevme yeteneğini hiç kaybetmemişti elleri. Sana ilk kez dokunuyorum, değil mi?
Evet.
Bir kadına değil de hayatın kendisine dokunuyormuş gibiydi. Hiçbir şey söylemiyordum. Ansızın elini geri çekti. İnanılmaz yoğunlukta bir şefkatin ve arzunun sıcacık izini ömür boyu sırtımda bırakmıştı. Bir zamanlar birini öldürmüş olan bu el kadar hiçbir şey bana yaşamı böylesine derinden duyumsatmamıştı. Ölüm ülkesinin sınırlarına dek gitmiş Tony, bu yüzden de yaşamın gerçek değerini iyi biliyordu. Yalnızca kötülüğün en dibine inenler erdemin doruklarına varabilirler. O andan sonra hava kararıncaya kadar konuştukça konuştum. İçimdeki bütün pisliği kusmak istiyordum. Şiddeti, acıyı, umutsuzluğu, yalnızlığı, tek bir virgül bile atlamadan ortaya dökmek. Geceler, bıçaklar, kürtajlar, ihanetler, çocukluk cehenneminin hayaletleri. Hastalıklı bir sayıklamaydı bu. Beni rahatlatacağına daha da huzursuzlaştırıyordu. Tony ağırbaşlı bir suskunlukla dinliyor, duygularını hiç açığa vurmuyordu. Benden uzaklaşıyor muydu yoksa?
Bir zamanlar bale dansçısıydım. Hiç bale gördün mü?
Hayır.
Sana göstereyim. Sabolarımı çıkarıp artık serinlemiş kumlarda kısa bir gösteri yaptım. Sakatlanmadan önceki son solumdu bu. Silfit balesinden Prelude. Bu Silfit denilen hayali bir yaratığın dansı. Su perisi gibi bir şey. Oyuncu, şakacı bir peri. En önemli özelliği kendisine dokunulduğunda ölmesi.
Mercan gibi.
Evet, mercan gibi. Sen köpek balıklarından korkar mısın Tony?
Yıllardır bu sularda kalan Tony soruma şaşırmıştı. Onlarla defalarca karşılaşmıştı. Köpek balıkları çoğu zaman insana saldırmazlarmış. Ama eğer karınları açsa...
Ansızın saldırır. Yerinden bile kıpırdayamazsın. Bir parça koparır. Bacağından, sırtından ya da kolunu, olduğu gibi bütün kolunu koparır. Uzaklaşır.
Eline aldığı bitkinin yapraklarını hırsla koparıyordu bu arada.
Gittiğini sanırsın, tekrar gelir. Bir parça daha koparır.
Bir yaprak daha kopardı. Artık hiçbir yere kaçamazsın. Oracıkta öyle beklersin. Ama o tekrar gelir. Bir parça daha. Bütün yapraklarını yolduğu bitkiyi öfkeyle yere fırlattı. Ne zaman biteceğini bilemezsin. Çocukluğumdan, daha doğrusu 10 yaşımdan beri sık sık rüyalarımda köpek balıklarının saldırısına uğrardım. Beni tam parçalamaya başlarlarken dehşet içinde uyanırdım.
Başka tehlikeler de vardır denizde. Zehirli balıklar, yılanlar. O yılanı dün yanından geçtiğim yılanı öldürdüm.
İster istemez yüzümü buruşturdum. Yılanın ölümünden ben sorumluydum. Bir kez daha aynı suçluluk. Tony hemen anladı.
Eninde sonunda birini sokacaktı. Bir insan ölmeden yılan ölsün daha iyi.
Evet sanırım. Gene de duraladı. Yüz hatları gevşemiş, hüzünlü bir sevecenlikle dolmuştu. Gene de bazen akşam olduğunda sudan çıkmayı hiç istemiyorum. Denizin dibinde bir mağaram olsaydı, orada yaşayabilseydim. Bir balık gibi. Üşüdüğümde kendimi sıcak sulara bırakırdım. Birdenbire benden çok uzaklara, ayrı bir evrene gitmişti. Bazen geri dönmeyi hiç istemiyorum doğrusu. Bir saat sonra buluşmak için sözleştiğimizde ikimiz de mutsuz ve sarsılmıştık. Umutlar kırılmış, düşler yaprak gibi çürüyüvermişti. Denizin dibinde ne Tony için ne de benim için bir mağara vardı. Var olsa bile gelip geçici, anlık bir şey olmalıydı.
Ayrım sonu. Sayfa 98.